Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki Allah peygamberinin ve güçlük anında ona uyan muhacir ve ensarın tevbelerini kabul etti. İşlerinden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken yine de onların tevbesini kabul buyurdu. Çünkü o kendilerine rauf ve rahimdir. Bu ayetler Tebuk gazvesinde nazil olmuştur. Onlar suyun ve azığın zor bulunduğu, boğucu sıcağın ve kuraklığın hakim olduğu son derece zor şartlarda Tebük Savaşı'na girmişlerdi. 118. Geride bırakılan 3 kişi de yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş ve nefisleri de kendilerini sıkıştırmıştı da Allah'tan başka sığınılacak bir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra onları da eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak kıldı. Muhakkak ki Allah tevvap, rahim olandır. 119. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Evet. İmam Ahmet'ten gelen rivayette Ka'b İbni Malik rivayetine göre o Tebuk gavzesinde Allah Resulü'nden geri kalması hususunda hadisini şöyle anlatıyor. Tebuk gavzesi dışında hiçbir savaşta Allah Resulü'nden geri kalmadım. Bir de Bedir savaşında geri kalmıştım ancak bu savaştan geri kalan hiç kimse ayıplanmamıştı. Aleyhissalatü vesselam Bedir savaşında Kureyş kervanına doğru onu hedef alarak yola çıkmış ve Allahü Teala onlarla düşmanlarını umulmayan bir şekilde bir araya getirivermişti. Akabe gecesi İslam üzerinde ona el verdiğimizde aleyhissalatü vesselam ile beraber bulundum. Bunun yerine insanlar arasında daha çok anılır ve daha çok meşhur olsa da Bedir'de bulunmuş olmamı istemezdim. Tebuk gazvesinde aleyhissalatü vesselamdan geri kalmam hususundaki haberime gelince, bu savaşa katılmayıp geri kaldığım zaman kadar güçlü, kuvvetli ve bolluk içinde hiç olmadım. Allah'a yemin olsun ki bu savaşa gelinceye kadar hiç iki binitim olmamıştı. Tebük savaşına gelinceye kadar aleyhissalatü vesselamın çıkmış olduğu savaşlarda nereye çıkacağı bilinmesin diye onu gizlemediği, sanki başka bir tarafa savaşa çıkıyormuş hissini vermediği savaş son derece azdır. Tebük savaşında ise aleyhissalatü vesselam şiddetli sıcakta savaşa çıkmış, çölde uzak bir sefere ve kalabalık bir düşmana karşı yönelmişti. İşte bu savaşta düşmanları için hazırlansınlar diye Müslümanlara durumu açıklamış ve yöneldiği taraf onlara haber vermişti. Aleyhissalatü vesselamın yanında Müslümanlar çoktu. Onların isimleri tek tek toplanmıştır. Gizlenmek isteyen çok az kişi hakkında Allah'tan bir vahiy inmedikçe durumunun gizli kalacağını sanmıştı. Allah Resulü meyvelerin ve gölgenin insanlara sevimli geldiği bir zamanda savaşa çıktı gitti. Ben de savaşa çıkmaya niyetliydim. Allah Resulü ve onunla birlikte müminler bu harbe hazırlandılar. Ben de onlarla birlikte harbe hazırlanmak için döndüm. Ama hiçbir hazırlık görmedim. Kendi kendime istediğim zaman ben bunu yapabilirim diyordum. Ben bu şekilde devam ederken insanlar ciddiyetten işe sarıldılar ve bir sabah aleyhissalatü vesselam ve yanındaki Müslümanlar yola çıktı. Ben hiçbir hazırlık yapmamış ve bir veya iki gün sonra hazırlanır, sonra onlara yetişirim demiştim. Onlardan ayrıldıktan sonra hazırlanmak üzere sefere çıktım ama hiçbir hazırlık yapmadan geri döndüm. Sonra çıktım, yine hazırlıksız evime döndüm. Ben bu şekilde devam ederken onlar süratten yol almış oldukları için savaşa yetişemedim. Yola çıkıp onlara yetişmeye niyetlendim. Keşke bunu yapsaydım. Sonra bu benim için mukadder değilmiş deyip aleyhissalatü vesselamın harbe gitmesinden sonra insanların yanına çıktım. Aralarında dolaştım. Sadece münafıklığı için ayıplanan veya Allah'ın özrünü kabul buyurduğu bazı kimseleri görmüş olmam beni hüzünlendiriyordu. Tebük'e ulaşıncaya kadar aleyhissalatü vesselam beni hatırlamamış. Tebük'te halkın arasında otururken Ka'b İbni Malik ne yaptı buyurmuş. Selim oğullarından biri, ey Allah'ın elçisi, kendisini beğendiği ve iki cübbeye sahip olduğu için geri kaldı demiş. O kişiye Muaz, ne kötü söyledin. Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın elçisi, biz onun için hayırdan başka bir şey bilmeyiz demiş. Ve aleyhissalatü vesselam susmuş. Kaab devamla, aleyhissalatü vesselamın Tebük'ten ayrılıp dönüşü haberi bana ulaştığı zaman beni bir hüzün aldı ve bir yalan düşünmeye başladım. Yarın onun öfkesinde ne ile kurtulayım dedim. Bu hususta ailemden aklı veren herkesten yardım istedim. Aleyhissalatü vesselam geldi denildiğinde bütün batıllar benden uzaklaştı. Ve hiçbir şekilde kurtulamayacağımı anlayıp doğru söylemeye karar verdim. Aleyhissalatü vesselam sabahleyin teşrif buyurdular. Bir seferden geldikleri zaman önce mescide gider ve orada iki rekat namaz kılar. Sonra orada otururdu. Bu sefer de böyle yaptı. Geride kalanlar kendine gelip ondan özür dilemeye ve ondan yemin etmeye başladılar. 80 küsür kişiydiler. Allah Resulü onların açıkladıkları özürlerini kabul buyurup kendilerinin için mağfiret diliyor ve işlerinde sakladıkları şeyi Allah'a havale ediyordu. Nihayet ben geldim, kendisine selam verdiğimde öfkeli bir tebessümle tebessüm etti. Sonra bana gel dedi. Yürüyerek geldim ve önüne oturdum. Bana seni geri bırakan nedir? Bineğini satın almadın mı dedi. Ey Allah'ın elçisi, evet. Eğer senin dışında dünya halkından birinin yanına oturmuş olsaydım bir bahane beyan ederek onun öfkesinden kurtulmayı düşünürdüm. Kendi kendime çok düşünüp mücadele ettim. Fakat sonunda inandım ki bugün sana hoşnut olacağım bir yalan söylersem muhakkak Allah seni bana bundan daha mutlaka kızdıracaktır. Şayet sana doğruyu söylersem bu hususta bana sen kızacaksın. Fakat ben bunun Allah katında affa mazhar olmam için elverişli olacağını umarım. Allah'a yemin ederim ki benim bir özrüm yok. Yine Allah'a yemin ederim ki bu savaşta senden geri kaldığımda hiç bu kadar boş, meşguliyetsiz ve eli bol durumda olmadım. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki bu doğru söylemiştir. Senin hakkında Allah hüküm verinceye kadar kalk git buyurdu. Kalktım. Selim oğullarından bazıları koşup peşimden geldiler ve Allah'a yemin olsun ki bundan önce senin bir günah işlediğini bilmiyoruz. Geride kalanların beyan ettikleri gibi aleyhissalatü vesselam ne özür beyan etmekten aciz kaldın, halbuki aleyhissalatü vesselamın senin için mağfiret dilemesi bu günahın için sana yeterdi dediler. Allah'a yemin ederim ki bana o kadar serzenişte bulundular ki dönüp kendi kendimi yalanlamak istedim. Sonra onlara benim bu yaptığımı kimse yaptı mı dedim. Onlar evet dediler. İki kişi daha yaptı. Ve senin söylediğini söylediler. Sana söylenenler onlara da söylendi. Ben bunlar kim dedim. Murare İbni Rebi el Amiri ve Hilal İbni Umeyye el Vakifi dediler. Ve Bedir'de bulunmuş güzel ahlak sahibi Salih iki kişiyi zikrettiler. Bana o ikisini söyledikleri zaman dönüp gittim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanların Tebük gazvesinden geri kalan üç kişiyle konuşmasını yasakladı. İnsanlar bizden uzaklaştı ve bize karşı değiştiler. O kadar ki yeryüzü bana garip gelmeye başladı. Sanki burası benim tanıdığım yeryüzü değildi. Bu şekilde 52 gece kaldık. İki arkadaşım evlerinde ağlayarak oturup kaldılar. Ben o topluluğun en genci ve güçlüsüydüm. Müslümanlarla beraber namaza gidiyor, çarşıda dolaşıyordum ama kimse benimle konuşmuyordu. Namazdan sonra aleyhissalatü vesselamın meclisinde otururken ona varıyor, selam veriyor. Kendi kendime selamımı almak için dudaklarını hareket ettirdi mi, ettirmedi mi diyordum. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılıyor, ona gizlice bakıyordum. Namaza döndüğüm zaman ona bakıyor, kendisine döndüğüm zaman ise yüz çeviriyordu. Müslümanların benden uzaklaşmaları bu şekilde uzayınca yürüdüm ve Ebu Katade amcam oğlu olup bana insanların en sevimlisidir. Onun duvarına tırmandım, ona selam verdim. Benim selamımı almadı. Ey Ebu Katade, Allah için söyle. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun? Yine sustu. Üç kere söyledim, sustu. Üçüncü kere de Allah'ın adını vererek sordum. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Ve gözümden yaşlar boşandı. Geri döndüm ve duvara tırmandım. Ben Medine çarşısında yürürken Şam nebatilerinden Medine'ye satmak üzere yiyecek getiren biriyle karşılaştım. Ka'b İbni Malik kimdir diye soruyordu. Bana Ka'b İbni Malik'i kim gösterir diyordu. İnsanlar beni ona göstermeye başladılar. Geldi ve bana Gassan kralından bir mektup getirdi. Ben okuma yazma bilen olduğum için mektubu okudum. Şunlar yazılıydı. Bize ulaştığına göre Allah seni horluk, hakaret yurdunda kılmamışken arkadaşın da sana cefa veriyormuş. Bize iltikak et. Seni rahata erdirelim. Ve bunun gibi birçok söz. Mektubu okuduğumda işte bu da bir imtihandır dedim ve onu fırına atıp yaktım. Nihayet 50 gecenin 40 gecesi geçtiği zaman bir de gördüm ki Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi bana geliyor. Allah Resulü senin karından ayrılmanı emrediyor dedi. Onu boşayayım mı yoksa ne yapayım diye sordum. Bilakis ondan ayrıl, ona yaklaşma dedi. İki arkadaşıma da bu emrin bir mislini göndermişti. Hanımıma ailene git ve bu hususta Allah hüküm verinceye kadar onların yanında kal dedim. Hilal İbni Umeyye'nin hanımı Allah Resulüne varıp ey Allah'ın elçisi muhakkak ki Hilal güçsüz, kuvvetsiz bir ihtiyar. Hizmetçisi de yok. Ona hizmet etmemi kerih görür müsün dedi. O da hayır. Fakat sana asla yaklaşmasın buyurdu. Kadın Allah'a yemin olsun ki onda hiçbir şeye karşı bir hareket yok. Vallahi senin bu emrin vuku bulduğundan bu yana bugüne kadar devamlı ağlıyor dedi. Ailemden bazısı bana hanımın konusunda Aleyhisselatü Vesselam'dan keşke izin isteseydin. Hilal İbni Umeyye'nin hanımına kendisine hizmet etmesi için izin verdi dediler. Ben Allah'a yemin olsun ki bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemeyeceğim. Ben genç birisiyim. Kendisinden izin istediğim zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın bana ne söyleyeceğini bilmiyorum dedim. Bundan sonra 10 gece kaldık ve bizimle konuşmayı yasaklamasından itibaren sonra bizim için 50 gece tamam oldu. Sonra 50. gecenin sabahında bizim evlerin birinin üstünde sabah namazını kıldım. Allahü Teala'nın bizim hakkımızda buyurduğu gibi bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken Sel Dağı'na çıkmış birinin en yüksek sesiyle ey Ka'b İbni Malik müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Secdeye kapandım ve anladım ki bir ferahlık, keder ve üzüntüden kurtuluş gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldığı sırada Allah'ın bizim tövbemizi kabul buyurduğunu ilan etti. İnsanlar bana ve iki arkadaşıma müjde vermeye geldiler. Birisi bana doğru at koştururken Eslem kabilesinden birisi de koşup dağa çıkmıştı. Zira ses attan daha hızlı, daha süratliydi. Bana müjdeyi veren sesin sahibi bana geldiğinde elbisemi çıkardım ve müjdesine karşılık üzerimdeki iki elbiseyi ona giydirdim. Allah'a yemin olsun ki o gün benim o iki elbisemden başka verecek bir şeyim yoktu. İki elbise ödünç aldım, onları giydim ve Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yola çıktım. İnsanlar bölük bölük beni karşılıyor ve tevbemin kabulünden dolayı beni tebrik ediyor. Allah'ın tevbeni kabul etmesi kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Aleyhisselatü Vesselam mescitte etrafında insanlar olduğu halde oturuyordu. Talha İbni Ubeyde, Ubeydullah kalkıp bana doğru koştu ve beni kucaklayıp tebrik etti. Allah'a yemin olsun ki muhacirlerin onun dışında kimse kalkmadı. Allah Resulüne selam verdiğimde sevinçten yüzü parlayarak, ananın seni doğurduğundan beri üzerinden geçen şu günde sana hayrı müjdelerim buyurdu. Ben Allah'ın elçisi senin katından mı yoksa Allah'tan mı diye sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bilakis Allah katındandır buyurmuştur. Evet, bu ayet-i kerimede bu sahabeler hakkında inmiştir. Allah onlardan razı olsun. 120. Gerek Medineliler için, gerekse onların çevresinde bulunan Bedeviler için Allah'ın peygamberinden geri kalma, kendilerini ona tercih etmek yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yere ayak basma ve düşmana karşı başarı kazanmak karşılığında onlara mutlaka bir salih amel yazılır. Muhakkak ki Allah ihsan edenlerin mükafatını zayi etmez. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Medine halkından ve Medine çevresindeki Arap kabilelerinin Tebük gavzesinde aleyhissalatü vesselam'dan geri kalanlarını tekdir buyurup azarlıyor ve vuku bulan meşakkatte ona yardımcı olmaktan kendilerini uzak tutmalarını da takdir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. 121. Onlar küçük veya büyük nafaka olarak ne infak ederlerse, ne kadar yol giderler ve ne bir vadi geçerlerse mutlaka onların lehine yazılır ki Allah yaptıklarını en güzeli ile mükafatlandırsın. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güçlük ordusunu teçhiz ettiği sırada Osman aleyhissalatü vesselama elbisesinin içinde 1000 dinar getirdi ve bunları aleyhissalatü vesselamın kucağına döktü. Bugünden sonra yapacakları İbni Affan'a zarar vermez buyurup bunu defalarca tekrarlamıştır. 122. Müminlerin hepsi de seferber olacak değillerdir. Her topluluktan bir taifenin dinini iyi öğrenme ve kendilerine döndüklerinde kavmini uyarmak üzere geri kalmaları gerekmez mi? Olur ki kaçınırlar. Bu ayet kabilelerin de Allah Resulü ile birlikte savaşa çıkmalarını sağlayan bir açıklama niteliğindedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Tebük savaşına kabilelerin de kendileriyle birlikte savaşa çıkmalarını bir açıklamasıdır. Aleyhissalatü vesselam sefere çıktığında her Müslümana sefere çıkmanın vacip olduğunu söylemişlerdir. Zira Allah gerek hafif gerekse ağırlıklı olarak elbiseyle çıkın buyurmuştur. Her topluluktan bir taifenin dinini iyi öğrenmek üzere sefere çıkmaları gerekmiyor. Çıkanların Allah-u Teala'nın kendilerini müşriklere karşı muzaffer kılmasını, onlara yardımını görmek suretiyle dinlerince iyice öğrenmeleri ve kendilerine döndüklerinde kavimlerini uyarmalar için sefere çıkmaları gerekmez mi? Yani onlar döndüğünde onlara Allah'ın ayetini hatırlatan, dinlerini öğreten bazı taifenin geride duracağına işaret ediyor Allah Azze ve Celle. 123. Ey müminler! Kafirlerden size yakın olanlarla savaşın ve onlar sizde sertlik görsünler ve bilin ki Allah muhakkak muttakilerle beraberdir. Allah-u Teala müminlere önce kafirlerin önde gelenleriyle İslam diyarına en yakın olanlarla sonra onları takip edenlerle savaşmalarını emrediyor. Bu sebepledir ki aleyhissalatü vesselam Arap Yarımadası'ndaki müşriklerle savaşmaya başlamış, sonra Mekke, Medine, Taif, Yemen, Yemame, Hecir, Hayber, Hadramut ve Arap Yarımadası'ndaki diğer bölgeleriyle diğer Arap kabilelerinin İnsanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerinde kitap ehliyle savaşa başlamıştır. Bu da Allah'ın emrini tutup hayata geçirmesidir. 124 ve 125 bir sure indirilince onlardan kimi bu hanginizin imanını artırdı der. İman etmiş olanlara gelince onların imanını artırmıştır. Ve onlar birbiriyle müjdeleşirler. Kalplerinde hastalık bulunanların ise murdarlıklarına murdarlık katmıştır. Ve kafir olarak ölmüşlerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki bir sure indirilince münafıklardan kimi bu hanginizin imanını artırdı der. Birbirlerine bu sure hanginizin imanını artırdı derler. Allah Azze ve Celle de cevaben buyuruyor ki iman etmiş olanlara gelince onların imanını artırmıştır. Ve onlar birbiriyle müjdeleşirler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ise murdarlıklarına murdarlık katarlar. Onların şüphelerine yeni şüpheler katarlar. Allah onların her türlü pisliklerinden bizleri beri buyursun. Allah-u Teala'nın kalplerine hidayet bahşettiği şeyin onların sapıklık ve helakına sebep olması bahtız oluşlarındandır. Nitekim mizacı kötü olan, mizacı düzgün olanların beslediğiyle beslenmiş olsalardı bu ancak onun fesadını ve noksanlığını artırırdı. (Gülüyor) 126 ve 127 Onlar görmezler mi ki her yıl bir veya iki kere belalara çarpılıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Bir sure indiği zaman birbirlerine bakarlar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra dönüp giderler. Allah onların kalplerini döndürmüştür. Çünkü onlar anlamaz grubudur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu münafıklar her yıl bir veya iki kere belaya çarpılıyor deneniyorlar da yine de geçmiş günahlarından tövbe etmiyorlar ve geleceklerinden ibret almıyorlar buyurmuştur. Onların kuraklık, kıtlık ve açlıkla denendikleri denileceklerini nakletmişlerdir. Bir sure indiğinde birbirlerine bakarlar ve sonra dönüp giderler ayeti hakkında. Allah onların kalplerini döndürmüş çünkü onlar anlamazlar grubudur. Aleyhissalatü vesselama ne zaman bir sure inse onlar birbirine bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra haktan yüz çevirip ayrılıp dönerler. İşte onların din hususundaki durumları bu. Onlar hakkın yanında sebat etmez, onu kabul etmez ve onu anlamazlar. 128 Andolsun ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelir. Sizin üzerinize düşkündür. Müminlere rauf ve rahimdir. 129 Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir. Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Tevbe suresinin bu son iki ayetinde müminlere kendilerinden, kendi cinslerinden ve kendi dinleri üzerine bir elçi gönderme nimetini haber veriyor. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Rabbimiz onların arasından bir peygamber gönder der. Allah-u Teala da andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira onlara kendi işlerinden bir peygamber göndermiştir buyurmuştur. Burada da andolsun ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir buyurur. Bu peygamber sizin içinizden ve sizin dilinizden gelmiştir. Evet. Allah-u Teala sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelir buyurur ki ümmetini sıkıntıya sokan ve onlara zor gelen şeyler ona ağır gelir. Evet. Bir hadis-i şerifte ben musamahakar Hanif diniyle gönderildim buyurmuştur. Yine bir hadiste muhakkak ki bu din kolaylıktır buyurmuştur. Onun şeriatının bütünü kolay ve mükemmeldir. Allahü Teala kime kolaylaştırmışsa bu din ona kolaydır. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla boyun eğen, ihlasla boyun eğen, ondan korkan ve onun emirlerine uyan samimi kullardan bizleri eylesin. Bu cilt de burada bitti. Tevbe suresi de burada bitti. İnandığımız bu yolda Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin.